Ayrım 9. Sayfa 149. Dini gruplar. Bir toplumsal yapı, irili ufaklı, çeşitli grup ve kurumlardan oluşur. Bunlar toplumsal yapının temel unsurlarındandır. Gruplar, kurumlar gibi gerçekte özel norm ve değerler çerçevesinde şekillenen insan ilişkileri aracılığıyla kurulur ve varlıklarını sürdürürler. Hepimiz çeşitli grupların üyesiyiz. Bunlar meslek grupları, dernekler, sendikalar, örgütler, şirketler gibi daha resmi gruplar olduğu gibi aile, arkadaş, akraba, komşu grupları gibi resmi olmayan doğal gruplar da olabilir. Parantez içinde Kağıtçıbaşı 1996-199. Dini cemaat ve tarikatlar da büyük ölçüde resmi olmayan gruplar statüsündedir. Toplumsal grup, kısaca üyeleri arasında ortak amaç, ilgi ve çıkarlar bulunan insan topluluğu olarak tanımlanabilir. Bir toplumsal grubun oluşabilmesi genel olarak şu şartlar aranır. Bir topluluğun grup olabilmesi için gereken ilk şart etkileşimdir. Sosyal grup bir sosyal etkileşim sistemidir. Bir grubun varlığından söz edebilmek için üyelerinin etkileşiminde duygusal ortamın ve ortak ideoloji, ortak amaç ve ilgiler gibi birleştirici manevi ögelerin bulunması gerekir. Ortak amaçlara ulaşmak için üyeler arasında belirli derecede işbirliği ve gruba aidiyet duygusu. Fert, grubunu benimseyip kendini onunla bir tuttuğunda grubun genişleyen benliğinin önemli bir parçası olur. Bu durumda o, saldırılara karşı grubunu kendisine yapılmış bir saldırı gibi şiddetle müdafaa eder. Davranışın çoğunlukla ortak değer ve normlara göre düzenlenmesi. Yazılı veya resmi kurallar çerçevesinde normların kurumsallaştığı gruplara formel gruplar, davranışın hiçbir formaliteye, hiçbir kayda bağlı olmadığı kurumsallaşmamış gruplar da informal gruplar olarak nitelendirilir. Üyelerin birbirlerinin davranışı hakkında belirli bir dereceye kadar ön kestirim, göreli de olsa süreklilik göstermek, zamana karşı dirençli olmak, bu grubu yığın ya da kalabalıktan ayıran önemli işarettir. Grubu oluşturan insanlar kendilerini bir grup olarak nitelendirmedikleri sürece bu topluluğu grup olarak düşünemeyiz. Parantez içinde Efe 2008-21, Kağıtçıbaşı 120. Aynı mekanı paylaşmalarına rağmen aralarında birleştirici ve bütünleştirici bir etkileşimin bulunmadığı tesadüfi ve gelip geçici topluluklar bir toplumsal yığından ibarettirler. Bir otobüs ya da uçakta yolculuk yapan kimseler gibi tesadüfen bir araya gelen ve belli ilkesi olmayan basit parantez içinde sıradan kalabalıklar, bir siyasi parti mitingine katılanlar gibi belli bir düşünceyi savunmak ya da bir düşünceye karşı çıkmak için kararlı bir şekilde bir araya gelmiş gösteri toplulukları ve bir liderin etkisiyle vurucu ve kırıcı eylemlerde bulunmak için bir araya gelmiş etkin kalabalıklar bir grup olarak nitelendirilemezler. Kalabalıktan gruba. Bir uçakta veya başka bir toplu taşıma aracında yolculuk eden insanlar, bir film veya tiyatroyu seyreden seyirciler birer grup değildirler. Çünkü bu insanlar arasında ortak amaç ve çıkarlar yoktur. Onlar birbirlerini tanımazlar. Bir yerdeki gelişigüzel topluluklar bir yığından ibarettir. Ancak kalabalık yığınlar bir grup haline dönüşebilir. Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra teröristler tarafından kaçırılma girişiminde bulunulması durumunda rehin alınan yolcular kendi aralarında hemen iş bölümü yaparak aralarında bir lider veya teröristlerle konuşacak bir sözcü tayin ederler. Aralarında ortak amaçlar belirleyip birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye başlarlar. Böylelikle başlangıçta varlığını hissetmedikleri bir bağlılık ve birlik duygusu aralarında hakim olur. Bu insanlar bundan böyle birbirini tanımayan birer yığın değil, bir grubu oluştururlar. A. Dini gruplar tipolojisi. Dini gruplar ilk etapta doğal dini gruplar ve dinden doğan ya da sırf dini gruplar olmak üzere ikili bir ayırıma tabi tutulabilir. Doğal dini gruplar, üyeleri kandaşlık, komşuluk, arkadaşlık gibi tabii bağlarla birbirine bağlı ama aynı zamanda dini bağları da olan aile, klan, kabile, köy, çeşitli mahalli birlikler gibi ilkel toplumlara özgü sosyal birimlerdir. Bir doğal grubun üyesi olmak aynı zamanda mevcut dini grubunda üyesi olmak anlamına geliyordu. Aralarındaki bağın sırf dine dayandığı gruplara ise sırf dini gruplar adı verilir. Bunlar tarikatlar, cemaatler, gizli cemiyetler, kardeşlik cemaatleri, mezhepler, kiliseler, kültler ve yeni dini hareketler gibi kaynağını yalnızca dinden alan gruplaşmalardır. Doğal dini grupların çoğunlukla ilkel ya da daha az karmaşık kültürlerde, sırf dini grupların ise evrensel dinlerle birlikte ortaya çıktığı belirtilir. Doğal grupları birbirine bağlayan doğal, kandaşlık, hısımlık, soy ve komşuluk bağı iken, sırf dini grupların cemaat oluşturmalarını sağlayan temel bağ, din bağıdır. Sırf dini gruplara üye olanlar, doğal akrabalık bağlarının ve eski sosyal yapıların dışına çıkarak bazen onlarla çatışmaya bile girebilirler. Sırf dini gruplarda yeni bir dini inanç etrafında manevi kardeşlik, din, ümmet kardeşliği gibi bağlarla birbirlerine kenetlenen bireyler, mevcut topluluğun baskıları karşısında içe kapanıp yer altına girerler ve baskının üstesinden gelinceye kadar gizli cemiyetler olarak kalmaya mahkum olurlar. Gizli dini grupları ile sır grupları bu tür grupların ilk örnekleri olarak görülebilirler. 1. Gizli dini gruplar. Modern öncesi karmaşıklık düzeyi az olan toplumlarda ilk örnekleri ortaya çıkmakla birlikte gizli dini gruplara modern toplumlarda da rastlanılmaktadır. Dini grupların gizliliğe bürünmesinde büyük ölçüde içinde bulunduğu sosyo-kültürel çevrenin baskıcı ve dışlayıcı yapısı etkili olmaktadır. Bu gruplara kolaylıkla giriş yapılamaz. Üyelik veya katılım, gizliliğin korunması amacıyla özel bazı sınavlara ve tecrübelere bağlı olarak ancak tercih ve seçme yoluyla gerçekleşir. Gizli dini gruplar, ya peygamberler, karizmatik dini önderler gibi tiplerin rehberliğinde organize olurlar. Ya da ana dini bünyeden ayrılma sonucunda oluşurlar. Birinci gruba, Hristiyanlığın ilk yıllarında ortaya çıkmış olan Gnostisizm hareketi, ikincisine ise İslam tarihinde Batınilik, İslamililik, Sabahiye gibi gruplar örnek gösterilebilir. Masonluk birçok yerde görünürde din dışı gizli bir cemiyet türü olarak belirse de, bünyesinde sadece üyelerine açık ayin ve ritüellere yer verdiği ölçüde her zaman gizli dini grubun bir örneği konumundadır. 2. Sır grupları. Din sosyolojisi literatüründe sır grupları olarak zikredilen grupları da gizli dini grupların bir parçası görmek daha doğru olacaktır. Zira birçok gizli grubun odak noktasında genellikle sır vardır. Grup sırrını saklamakla yükümlü olan üyeler, burada gerçekleştirilen her türlü eylem, ayin ve ibadetler hakkında dışarıya bilgi veremezler. Ne var ki sır iyi korunsa da zamanla ihanete uğrayıp faş olabilir. Sır cemiyeti Masonlar. Kökleri 17. yüzyılın başlarına kadar dayanan Masonluk, ezoterik parantez içinde içrekçi ve sadece üyelerine açık bir örgüttür. Herhangi bir Mason derneğine üye olan bir kişiye Mason denir. Mason olduğunu bildiğiniz birine siz Mason musunuz diye soracak olursanız bunun karşılığında evet diye bir yanıt alamazsınız. Açıkça ben Masonum demez. Şayet bir Masonsa ve size de Mason olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorsa bu sorunuzun yanıtını bir Mason derneğinin üyesi olduğunu belirten başka türlü sözlerle verir. Parantez içinde Ayfer 2002-33. Farklı Masonluklar. Bağdaşlık parantez içinde mütecanis bir masonik öğreti bulunup bulunmadığını ve bunun kesin tanımının ne olduğunu cevaplamak hiç de basit değildir. Genel anlamda 18. yüzyıldan itibaren bir masonik ideoloji ve öğretinin bulunduğu kabul edilebilir. Bu öğreti ve simgesellik, Orta Çağ kültüründen, Rönesans'ın Hermesçiliğinden, Aydınlanma ve İlluminizm'den alınmış fikirler kümesini yansıtır. Localar, din farkı gözetmeyen kardeşliğin, eşitliğin, hoşgörünün ve aklı yüceltmenin iç içe geçtiği bir ideali vaz ederler. Hemen her dinsel ve siyasal inanca uygun bir yapı sunan Masonluğun biçimi ve içeriği koşullara ve katılanlara göre değişir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Latin, parantez içinde Fransız ve İtalyan Masonluğu, İngiliz Masonluğundan ayrışarak iki farklı Masonluk tarzı gelişmiştir. Fransa locası, Tanrı'ya ve ruhun ölümsüzlüğüne inanç koşulunu adaylarına dayatmaktan vazgeçer. İngiliz Masonluğu ise eski geleneklerine bağlı kalır ve bir üstün varlığa, parantez içinde Supreme Being, inanmayı locaya kabul edilmenin ilk koşulu olarak görmeye devam eder. İngiliz Masonluğu kendisini alegorilerle örtülmüş ve simgelerle yansıtılmış özel bir ahlak sistemi olarak tanımlar. Çoğu Hristiyan mistisizminden, simyadan, büyüden ve kabaladan alınmış bu simgelere Latin Masonluğunda da yer verilmekle birlikte bunlar orada pozitivizmin ve toplumsal felsefe süzgecinden geçirilerek anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Parantez içinde Zarkon 2003-31. Sosyolog George Simmel, parantez içinde 1858-1918, Masonluğu bir tür ittifaklar ittifakı olarak her türlü dar amacı ve zümreciliği yatsıyan ve tüm insanlık için ortak olan şeyler dışında başka bir gündem maddesi istemeyen tek en evrensel cemiyet şeklinde tanımlar. Savunmacı, parantez içinde apologetik bir yayında örgütün amacı tüm insanların ve oluşturdukları tüm toplumların aralarında hiçbir ayrım ya da kayırma gözetmeksizin bir insanlık ülküsünde birleştirilmeleri ve tüm insanlık için barış ve mutluluk yuvası olacak bir insanlık mabedinin yapımı, parantez içinde Ayfer 37 olarak özetlenir. Ezoterik ve sadece üyelerine açık, bugün birçok ülkede legal olmakla birlikte başlangıç itibariyle gizli bir örgüt olarak ortaya çıkan çoğu masonik ve paramasonik örgütlenmelerin köşe taşı sırdır. İlk dönem Hristiyanlarına özgü bir sır disiplini, Disciplina Arcani olarak sır, antik çağdan beri batıdaki ezoterik akımlar tarihinin değişmez bir ögesidir. Masonluk sırra, bir deneyimin paylaşımını ifade eden inisiyatik, parantez içinde masonluğa kabul, tinsel, hatta mistik bir boyut da ekler. Masonluk hem kendisine açıklanan sırları gizleyen bir cemiyet, hem de inisiyatik türde bir cemiyettir. Yani misteryen, parantez içinde sözle ifade edilemeyen sır ve simgesellik, kültlerde olduğu gibi söze dökülemeyen, simgelerle ifade edilemeyen türde bir sırrı vardır. Bu sırrı kendisini mason yapan tekris, törenin de sadece sırrın aktarıldığı kişi. O da bir dereceye kadar anlayabilir. Sır, gizli cemiyetlerin ideolojisine göre zamanla evrim geçirir. Simmel, masonluğun gizli niteliğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu ve locaların gizli niteliğine karşı kayıtsızlığın güç kazandığını yazar. Masonların dinler ve dinsel inançlar konusunda kayıtsızlıkları, Müslümanların en çok karşı geldikleri, kendilerinin ise gurur duydukları özellikleridir. Müslümanlar bu tavır kendilerine karşı bir saygısızlık olarak değerlendirirken, masonlar açısından bu yaklaşım en katıksız hoşgörünün sonucudur. Gizli bir örgüt olarak, 19. yüzyılın ve 20. yüzyılın başının bazı İslam ülkelerindeki seçkinler üzerinde olağanüstü bir çekim gücüne sahip olan masonluğun, bu ülkelerin modernleşmesinde oynadığı rol bugün gayet iyi bilinmektedir. Parantez içinde Zarkon 28-43-72. Mason teşkilatlarına göre çok farklı dünyalara ait olmakla birlikte, fütüvvet teşkilatları ile melamilik de kendilerine özgü bir sır kavramına sahiptir. Bu sır kavramı nedeniyle bazen spekülatif yorumlara neden olan adı geçen grupları konuyla ilgili ölçüde ele almak faydalı olacaktır. B. Fütüvvet teşkilatlarında sır. Fütüvvet teşkilatları ve Müslüman loncalar tam gizli olarak cemaatler gözükmeseler de hem tasavvuftan miras kalan hem de mesleğe ilişkin çeşitli sırlara sahiptirler. Fütüvvet ehlinde gizlilik sadece özel toplantıların teşkilat mensubu olmayanlara kapalı olması ve erkan ile ilgili bilgilerin derecelere göre farklılık arz etmesiyle sınırlıdır. Arapça feta kelimesinden türetilen fütüvveti, yiğitlik, mertlik, gençlik, diğergamlık, cömertlik anlamında mürüvvet ile eş anlamlı bir sözcüktür. Parantez içinde Sarıkaya 2002-154. Fütüvvet loncalara ruhunu verir ve meslek uygulamasına bir yiğitlik ve sufilik ahlakı katar. Bir fütüvvetnamede bu yola girmek isteyenlerin başlarının üzerinde bir kılıç sallandığında bile sır saklama gücüne sahip olmaları şart koşulur. Zarkon 63. Görüldüğü üzere buradaki sır kavramı gizli örgüt sırrından oldukça farklı olup bu daha ziyade mistik ve mesleki sır görünümündedir. C. Melamilikte sır. 9. yüzyıl sonlarında Türkistan'da doğduktan sonra İran, Mezopotamya ve Anadolu'ya kadar uzanan melamilik, Anadolu'da melamiliğin yayılması 14. asrın sonlarında Hacı Bayram Veli, parantez içinde Bayramiye tarikatı vasıtasıyla olmuştur. Klasik anlamda bir tarikat yapılanmasından farklı olarak daha çok bir anlayış ve düşünce oluşumu halinde varlığını sürdüren bir meşreptir. Türk esnaf ve zanaat ehliyle de çok yakından bağlantılı olan melamiliğin bir tarikat olup olmadığı tartışmalıdır. Melamiler genelde tarikat aidiyetini açıklamazlar ve çoğunlukla sadece tasavvufi bir oluşum olarak belirirler. Melamilik belli bir isimden bağımsız olarak İslami tasavvuf anlayışını ifade eder. Melamilik açısından insanın herhangi bir tarikattan olup olmaması önemli değildir. Önemli olan hal, tavır ve nefse hakimiyettir. Arapça levm kökünden türetilmiş bir kelime olan melamet, melametiye, sözlükte kötülemek, hor görmek, serzenişte bulunmak, kınamak anlamlarına gelmektedir. Kavram olarak yaygın tanımı şöyledir. Yaptığı iyilikleri gösteriş olur endişesiyle gizlemek, yaptığı kötülükleri ve işlediği günahları, parantez içinde nefsiyle mücadele etmek için açığa vurmaktır. Parantez içinde Kara 1987-561. Bir başka deyişle, iyiliği ortaya dökmemek ve kötülüğü gizlememek anlayışı. Bir ortaç olan melami sözcüğü ise kendini hor görme anlamına gelir. Melamilerin en önemli niteliklerinden birisi başkalarını hiç kınamamak ve sürekli olarak kendilerini eleştirmektir. Kınayanın kınamasından korkmama esası üzerinde kurulu olan melamiliğin kaynağı olarak gösterilen ayetler için parantez içinde Maide 5:54, Kıyamet 75:2. İlk melami eser olarak nitelendirilen Es-Süleymi'nin Melametiye Risalesinde, melamilerin gizledikleri halleri açığa çıkarmasından korktukları için sema meclislerine bile katılmadıkları belirtilir. Parantez içinde Doğrul, TS 120. Gerçekten de melamilerin önemli bir çoğunluğu Allah'ın kendilerine emanet ettiği sırları koruyarak başkalarının onlara muttali olmasını engellemeye çalışmışlar. Bu yüzden hürmet görmeyi, üstün tutulmayı istememiş ve halkın arasında kendilerini gizlemeyi tercih etmişlerdir. Öyle ki çok yakınlarında bulunanlar bile onların melami olduğunu çoğu defa anlamamış olabilir. Unutulmamalıdır ki modern dönemlerden önce sufiler toplumda saygın kişiler kabul edilir. Sufi, görünüm ve tavırlı kişilere üst düzey yöneticiler dahil toplumun her kesimi hürmet gösterirdi. İşte bu yüzden melamiler kendileriyle Allah arasındaki ihlası kaybetmemek, nefsine hoş gelecek olan şöhret engelini bertaraf etmek için kılık kıyafet ve hatta belirli bir dergah, tekke gibi dönemin tarikatlarının simgelerini göstermemeye, kendilerini halk içerisinde olabildiğince gizlemeye çalışmışlardır. Bununla birlikte nefis terbiyesi amacıyla halkın öfke ve tepkilerini çekecek, hatta zaman zaman onların kınama ve azarlamalarına neden olacak davranışlar sergilemekten de çekinmemişlerdir. Zarkon, parantez içinde 64, melamilerin tarihsel nedenleri olan gizli niteliğine dikkat çeker. Onun ifadesiyle melamiler, bazı sufi ve heterodoks fikirleri nedeniyle ulema tarafından, toplumsal talepleri ve devrimci girişimleri nedeniyle de devlet tarafından baskıya ve zulme uğramışlardır. Söz konusu dervişler gizlenerek yaşamak zorunda kalmış, onların manevi ardılları da bu tavrı taklit etmişlerdir. Kısacası melamet sırrı gizli örgütlerinkinden oldukça farklıdır. Bu salik, parantez içinde manevi yola giren kimse ile Allah arasındaki mahrem bir bağa, salikin öznel deneyimine işaret etmektedir. Yaratıcının kendisine bir lütfu olarak gördüğü bu mistik deneyiminden dolayı o, insanlar nezdinde bir itibar ve çıkar sağlamayı çirkin saymaktadır. Bu yüzden melamiliğin sır etrafında yapılandırılmadığı, onda sırrın kurumsallaştırılmadığı söylenebilir. Müslüman tarikatlarda sır. Melamiliğin dışında yer alan tarikatların da bir sır anlayışı olmakla birlikte onların masonlukla bağlantısının olmadığı açıktır. Her şeyden önce mason teşkilatları sadece üst, orta ya da üst sınıflardan din ayrımı gözetmeksizin üye kabul ederken Müslüman teşkilatlar için intisapta ilk koşul Müslüman olmaktır. Keşf ve ilham yoluyla elde edilen tasavvufi bilgiler aynı zamanda batini ve sırrı, parantez içinde ilmi mukaşefe, yani saklı ve gizli bilgilerdir. Özü itibariyle sırrı, parantez içinde mistik ve bir gönül işi olan tasavvuf, Allah ile kulu arasındaki bir sır, bir gizemdir. Parantez içinde Uludağ 1999-119. Dolayısıyla tarikat sırrı kurumsal değil, batini şeylerdir ve ancak tefekkür ve keşif yoluyla ulaşılabilen bilgi niteliğindedir. Ancak Horasanlı Hacı Bektaş Veli, parantez içinde 1209-1271 adına kurulmuş olan ve Alevilerce sahiplenilen Bektaşilik tarikatı, kelimelerle ifade edilemez sırra, biçimsel sırlar, gizli ibadetler ve adetler ekler. Bektaşilik ve onun içinden çıktığı Anadolu'daki akımlar, tarihlerinin belli bir döneminde tam anlamıyla ser verip sır vermeyen gizli cemiyetler tarzında çalıştıkları için 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı'da tepkiyle karşılaşmışlardır. ser verip sır vermeyen serverle de ilgili ilgili Zarkon 54. B. İslam dünyasında dini gruplar. Evrensel dinlerin teşekkülü genel anlamda Konfüçyüs, Buda, Zerdüşt, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed gibi kurucu peygamber ya da karizmatik önderlerin etrafında gerçekleşmiştir. Din kurucularının kendilerine özgü dini tecrübelerini önce yakın sosyal çevrelerini açmalarıyla mevcut sosyal yapıdan ayrışarak oluşan ilk cemaat, sırf dini grubunda bir örneğidir. İlk cemaatlerin içerisinde bulunduğu gelişme düzeylerine göre teşkilat ve organizasyon oldukça basittir. Zamanla dinin kurumsallaşmasını müteakiben daha da güçlenerek farklı coğrafya ve kültürlere yayılması sonucunda ortaya çıkan felsefi etkiler, sosyoekonomik ve kültürel şartlar bazı sorunlara yol açar. Dolayısıyla sadece yorum farklılıklarına dayanan içsel ve teolojik değil, aynı zamanda birçok dış faktöre de dayanan ana bünyeye yönelik dini ikaz, itiraz, tartışma ve protestolardan kaynaklanan çeşitli züht ve takva grupları, tarikatlar ve mezhepler ortaya çıkar. Farklılıktan doğan dinamizm. Dinde asıl olan ayrılık, hizipleşme ve gruplaşma değil, aksine birlik ve bütünleşmedir. Dinin önemli işlevlerinden biri toplumsal birlik ve beraberliğe yönelik katkısıdır. Bununla birlikte bütün din, ideoloji veya düşünce hareketleri kurumsallaşıp büyümeye başladıktan sonra sosyolojik bir gerçeklik olarak kilise, mezhep, tarikat ya da hizipler halinde çeşitli kollara ayrılırlar. Çok insicamlıymış gibi görünen dini cemaatler bile özellikle dini liderlerinin ölümünden sonra gerçekleşecek çeşitli alt gruplara bölünme potansiyeline sahiptirler. Zamanla ana dini gövdeden ortaya çıkan farklılıklar içerisinde ihtilaf ve çatışmaları barındırsa bile temel ilke ve esaslar sarsılmadığı sürece bu, gerçekte bir dinin çözülmeye başladığının değil, bilakis iç canlılığını koruduğunun belirtisidir. Parantez içinde Freyer 59. Zira sosyo-kültürel bağlamlara göre şekillenecek içtihat farklılıkları dinin dinamizminin sürmesini sağlayacaktır. Ümmetimin ihtilafı geniş bir rahmettir. Hadisi de bu duruma işaret etmektedir. Acluni 1.64. Dini ikaz, itiraz, tartışma ve protestoların sonuçları olarak burada İslam özelindeki mezhep, züht ve takva hareketleriyle tarikat oluşumları ele alınacaktır. 1. Mezhepler. Günümüzde İslam dünyası Sünni ve Şia şeklinde iki ana grup halinde tasnif edilebilir. Bu sınıflandırma herhangi bir değer yargısı içermekten uzaktır. Oysa klasik İslam alimlerinin çoğunluğu tarafından mezhepler oldukça değer yargısını yansıtacak tarzda ehli sünnet ve ehli bidat üst çatısı altında mütalaa edilmiştir. Sünni tanıma göre ehli sünnet bir gruplaşmayı ifade etmekten ziyade Hazreti Peygamber ile ashabının takip ettiği yol anlamında Müslümanların asıl bünyesini içine almakta, ehli bidat ise çeşitli sebeplerle ana bünyeden ayrılan refavız, hariciler, mutezile, mürciye, müşebbihe gibi fırkaları belirtmektedir. Parantez içinde Üzüm 526. El-Bağdadi'nin parantez içinde 429-1037 anlatımına göre parantez içinde 1979-336 ehli sünnet mensupları Hazreti Peygamber'in ashabı önceki din büyükleri hakkında güzellikten başka bir şey söylemezler. Onlara derinden saygı duyarlar. Onlar bidat ehlinin aksine hakkı ayakta tutan bütünleştirici bir cemaat ehli olarak dinden çıkmayı gerektiren açık bir kanıt olmadıkça hiçbir Müslümanı da tekfir etmezler. İslam dünyasında ilk büyük siyasi ayrılık hareketlerinin Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde hariciler ve düşünsel temelli biraz daha eski olsa da Şia ile başladığı söylenebilir. Bu iki fırka İslam'da ana dini gruba yönelik ikaz ve protesto şeklinde ortaya çıkan ilk itizal, parantez içinde ayrılık örneğidir. 4. halife Hazreti Ali ile Şam valisi Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı'nda hariciler Allah'ın hükmü yerine bir insanın hakemliğini kabul ettiği gerekçesiyle Hazreti Ali'yi tekfir ederek şehit etmişlerdi. Dolayısıyla hem Şia'nın ve hem de haricilerin ortaya çıkışı büyük ölçüde siyasi gelişmelerin sonucuydu. Radikal haricilik bir zihniyet olarak kimi fundamentalist marjinal gruplarda varlığını sürdürse de bugün bir mezhep olarak ibadiler adıyla sadece Umman ve Zengibar'da (parantez içinde Tanzanya) yaşamaktadırlar. Mezheplerin ortaya çıkışı birbiriyle iç içe geçmiş dini, hukuki ve sosyal sorunların çözümüne yönelik görüş ayrılıklarına dayanır. Hazreti Peygamber'e (parantez içinde sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğin ilk yıllarından beri Allah'tan özel yollarla vahiy denilen bilgiler geliyordu. O, kendisine gelen vahiyleri tam bir inançla okuyor, öğretiyor, açıklıyor ve titizlikle uygulamaya sokuyordu. İnsanlar dini sorunlarını doğrudan doğruya ona sorarak hallederlerdi. Peygamber hayatta olduğu için fıkıh adı verilen bu uygulamaların yazıyla kayda geçmesine gereksinim duyulmamıştı. Ancak onun vefatından sonra insanlar çözüm bekleyen birçok sorunla karşılaşmıştı. Üstelik Hulefai Raşid'in döneminde İslam toplumunun sınırları Kuzey, Doğu Afrika kıyılarından Şam ve İran'ı da içine katarak Orta Asya steplerine kadar uzanan geniş bir alana yayılmıştı. İslam'ı kabul eden mühtedi ulusların sayısı gittikçe artıyordu. Mühtedilerin her biri İslam'a girmekle kendilerine özgü medeniyet, kültür, gelenek, örf ve adetlerini bir çırpıda terk edemiyorlardı. Bu durumda çözüm bekleyen yeni hadiseler, yeni sorunlar zuhur ediyordu. Şehristani'nin ifade ettiği gibi, naslar sınırlı, hadiseler sonsuzdu. Sınırsız, sınırlı olanla nasıl kayıt altına alınabilirdi? Artık sorunların çözümünde Hazreti Peygamber'in yöntemini uygulayan ashaba ya da onların yetiştirdiği öğrencilere (parantez içinde tabi'in) başvuruluyordu. Hazreti Peygamber'in vefatından müteakip geçen 1,5 asırlık zaman içinde ashab ve tabi'in de ders almış olan Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Ahmet bin Hanbel gibi seçkin birçok İslam alimi yetişmişti. Onlar, biz yeni bir mezhebin kurucusuyuz diyerek ortaya çıkmadılar. Ancak attıkları adımlar, ortaya koydukları üstün başarılar nedeniyle isimleri otorite haline gelmiş ve gelişmeler onları fıkıh dünyasının en büyük imamları yapmıştı. Dini ve toplumsal sorunları çözmede ilk başvurulan kimseler bu imamlar ve onların öğrencileriydi. Farklı bölgelerde ikamet eden imamların kendi kültürel ortamlarını dikkate alarak ortaya koydukları çözüm önerilerinin öğrencileri tarafından sistemleştirilmesiyle mezhep olgusu kendiliğinden gün yüzüne çıkmıştı. Söz konusu oluşumlar artık resmi olarak da hukuk alanında tutulan yol anlamında mezheplerdi. Farklı bölgelerde yaygınlaşan mezhepler toplumda hukuk ihtiyacını karşılayan temel sistemlerdi. Tarihi süreç içerisinde belirli bir mezhebe bağlanmayı ihtiyaç haline getiren pek çok etken sebebiyle mezhepler bireysel ve toplumsal hayatın vazgeçilmez bir değeri haline gelmişti. Mezhepler hem temel İslami ilkelerin yorumlanmasında keyfiliğin ve kişisel çıkar düşüncesinin engellenmesi ve pratikte kolaylık sağlama hem de toplumda güvenlik, birlik ve istikrar aracı olarak görülmüşlerdi. Bu yüzden mezhepleşme eğilimini devrin hükümdarları da desteklemişlerdi. Türk hükümdarları genellikle Hanefi mezhebini destekliyorlarken Nizamül Mülk, Selahaddin Eyyubi, Şafii, Endülüs ve Kuzey Afrika devletleri ise Maliki mezhebini desteklemişlerdi. Ülkede duyulan hukuk ihtiyacının mezheplerin içtihatlarıyla karşılanması, hukuk birliği ve istikrarın sağlanması açısından önemliydi. Üstelik bu durum resmi bir çaba sonucu değil, tamamen kendiliğinden, sivil denebilecek bir şekilde gerçekleştiğinden halka mal edilmesi sorunu da yaşanmıyordu. Diğer taraftan çok farklı kültürlerden oluşan ve geniş bir coğrafyaya yayılan İslam toplumunu bölgesel renkler taşıyan tek bir fıkıh okulu içine doldurmak imkansızdı. Bu okullar hem sivildi hem de yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelikti. Dolayısıyla tekçi bir hukuk anlayışı sosyokültürel farklılıklar nedeniyle ihtiyaçları karşılayacak boyutta değildi. (Parantez içinde Erdoğan 2009-41) Sorunlara herkesin bulunduğu kültürden bakma zorunluluğu, kültüre göre konumlanma biçimleri, bakış açısı farklılıkları, zaman ve mekan özellikleri gibi etkenler fıkıh okullarının farklılaşmasına yol açmıştı. Sünni İslam dünyasında Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri günümüze kadar ulaşmış olan mezheplerdir. Sünni fıkıh mezhepleri. Hanefi mezhebi ismini Ebu Hanife (parantez içinde İmam-ı Azam olarak bilinen Numan bin Sabit'ten (parantez içinde 80-150-699-767) almıştır. Yönetime muhalefet ederek hep Ehl-i Beyt, parantez içinde Hazreti Ali evladı tarafında yer almıştı. Bu yüzden hem Emeviler hem de Abbasiler döneminde hapisle cezalandırılmıştı. Kararlarında akla da önem vermesiyle dikkat çeken ve nüfus itibariyle en büyük İslam mezhebi olan Hanefilik, Türkiye, Türkistan, Suriye, Irak, Kafkaslar, Balkanlar, Afganistan, Hindistan ve Pakistan'da yaygınlık kazanmıştır. Maliki mezhebine adını veren Malik bin Enes'tir. Parantez içinde H93-150-179. Hüküm ve kararlarında Medine halkının uygulamasını bir tür yaşayan sünnet gibi değerlendirir. Bu uygulamalara yerleşik hukuki teamüller gözüyle bakardı. Mezhebi önceleri Endülüs'e, bütün Mağrib'e, parantez içinde Fas'a yayılmıştı. Bugün de Fas, Sudan, Trablusgarp, Cezayir ve Yemen taraflarında benimsenmiş bulunmaktadır. Şafii mezhebine adını veren Muhammed bin İdris Eş-Şafii'dir. Parantez içinde 150-209-767-819. Şafiilik Mısır, Güney Arabistan, Doğu Afrika, Doğu Anadolu, Seylan, Endonezya, Filipinler, Malezya, Mavereunnehir, Horasan ve Pakistan'da yayılmıştır. Hanbeli mezhebi adını Ahmet bin Hanbel'den, parantez içinde 164-241-780-855 alır. Abbasi hükümdarı Me'mun'un ortaya attığı Kur'an'ın mahluk olduğu meselesini kabul etmediği için şiddetli takibata maruz kaldı. O, nas ve nakle bağlı kalmada çok hassasiyet gösteriyor, buna karşın rey ve kıyasa uzak duruyordu. Mezhebin halen Irak, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da mensupları bulunmaktadır. Bu mezhebin sert bir yorumundan Vahhabilik doğmuştur. Sünni İslam mezhepleri temel ihtilaf alanları bakımından fıkhi ve ameli bu dörtlü ayrımın dışında bir de itikadi bakımından da kategorize edilmektedir. İtikadi mezhepler tevhid, kader, iman, amel, büyük günah işleyenin durumu gibi dinin inanca yönelik esasları ile ilgili farklı görüşler ortaya koyan gruplardır. İtikadi mezheplerin görüşlerinin şekillenmesinde nasları farklı anlamanın rolü önemlidir. Mezheplerin oluşumunda yorum farkının rolü. Kasas, parantez içinde 28, 68. ayetinin parantez içinde Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Bazı itikadi mezheplerin görüşlerinin temellenmesinde önemli bir işleve sahip olduğu anlaşılıyor. Ayette geçen ma edatı olumsuz değil de bağlaç, parantez içinde ismi mevsul, kabul edildiğinde Mutezile'nin Allah kulları için hep iyi olan şeyleri yapmak, yaratmak zorundadır anlamına gelen salah aslah teorisi haklı çıkmakta, olumsuz kabul edildiğinde ise ilahi irade karşısında insanın irade ve tercih özgürlüğünden söz etme imkanı yoktur. İnsan ilahi irade karşısında suda yüzen saman ya da rüzgar önündeki yaprak gibidir diyen Cebriye haklı çıkmaktadır. Bu yüzden Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas'ı haricilerle müzakereye gönderirken, onların yanına git ve fakat onlarla tartışırken Kur'an'la istidlalde bulunma. Çünkü Kur'an çeşitli anlamlara elverişli bir metindir. Sen onlarla sünnet üzerinden tartış. Çünkü onlar sünnet karşısında manipülasyon imkanı bulamazlar demiştir. Parantez içinde Es-Suyuti 2002-1-446 Diyanet Dergi 2010. İtikadi mezhepleri ilk etapta Maturidiye ve Eşariye şeklinde iki grupta değerlendirmek mümkündür. Kesin bir ayrım olmamakla birlikte çoğu defa Selefiye de bu tasnifin içinde gösterilir. Maturidiler ile Eşariler arasındaki en belirgin fark öncekilerin daha akılcı olmasıdır. Bu yüzden sistemlerinde akıl ve kıyasa değer veren Hanefiler daha önce itikadi yönden Selefi iken Maturidilikle birlikte Maturidi olmuşlardır. Maliki ve Şafiler çoğunlukla ve bir kısım Hanbeli ve Hanefiler ise itikadi konularda Eşariye'yi benimsemişlerdir. Batılı kaynaklarda mezhepler bazı kurumsal problemler ve ihtilaflı noktalar sebebiyle ana dini gruba itirazın sonucunda ortaya çıkan yeni dini gruplar, parantez içinde Freyer 63 olarak tanımlanır ve sosyokültürel ve tarihsel birçok faktörle birlikte ana dini grubu gruba itirazın mezhep hareketleri üzerinde önemli etkisinin olduğu vurgulanır. Parantez içinde Günay 269. İslam toplumlarında ana dini gruba itiraz ya da dini protesto hareketi şeklinde gerçekleşen bölünmenin örneği olarak Şia ve Hariciler gösterilebilir. Sünni mezhepler ise zaten çoğunluğu oluşturdukları için ana dini gruba yönelik bir itiraz ya da protesto hareketleri olarak gözükmezler. Sünni İslam mezhepleri tartışmalı bir alanda kendine özgü bir anlayış geliştirip diğer bakış açılarını dışlayan ve onlara muhalefet eden kimselerin oluşturduğu basit bir olgu değildir. Aksine yaşanılan bölgenin örf, adet ve geleneklerinin toplumsal yapının dikkate alınmasıyla gerçekleştirilmiş olan dini uygulama biçimleridir. Bu durumun bir sonucu olarak onlar başlangıçta birbirlerini ötekileştirici ve dışlayıcı tarzda ortaya çıkmamışlardır. Lider ve ileri gelen konumundaki müçtehitler kendi bilgi kaynaklarına ve içerisinde bulundukları toplumsal realitelere göre sorunları çözme yoluna gitmişler ve hiçbir zaman hakikat tekelciliği yapmamışlardır. Üstelik onlar birçok bakımdan birbirlerine de yakın kimselerdi. Bazıları arasında öğrenci-hoca ya da sıhriyet ilişkisi vardı. Söz gelimi İmam Cafer Sadık, İmam-ı Azam'ın dul kalan annesiyle evlenmişti. Maturidiye adını Buhara ve Semerkant'ta yaşamış olan İmam Ebu Mansur, Muhammed Maturidi'den (parantez içinde 280-333-863-944) Eşariye de Basra ve Bağdat'ta yaşamış olan Ebul Hasan Eşari'den (parantez içinde 260-324-935) alır. Bu imamlar aynı zamanda toplumsal sorumluluk sahibi olan kimselerdi ve deyim yerindeyse dönemlerinin aydınlarıydılar. İmam-ı Azam ve Ahmet bin Hanbel örneğinde olduğu gibi siyasi otorite karşısında konjonktürel tavır takınmak ve bireysel çıkarcılık yerine hayatları pahasına toplumsal menfaati ve sosyal adaleti önceleyen oldukça kişilikli bir tavır sergilemişlerdi. Bahsedilen İslam mezhepleri arasında belirgin Sünni ve Şia ayrımının dışında sınırlar teoride oldukça esnek ve geçişkendir. Batıda bir mezhebi oluşumdan diğerine geçişler, söz gelimi Katoliklikten Protestanlığa geçiş, din değiştirme, parantez içinde konversiyon sözcüğü ile nitelendirilirken, İslam mezhepleri arasında olabilecek geçişlere bu durumun bir karşılığı olarak hiçbir zaman ihtida sözcüğü kullanılmaz. Böyle olduğu için Müslümanlar uygulamadan nadiren görülse de istedikleri anda bir mezhepten diğerine kolaylıkla geçebilirler. Ne var ki mezhep taraftarları kendi inançlarını ön plana alır ve hayatlarını onlara göre düzenlerler ve çoğu zaman da hayatlarının başka alanlarındaki farklılıklarıyla diğer insanlardan ayrılabilirler. Bazı insanlar için mezhep mensubiyeti belli bir aşamadan sonra mezhep taassubuna, hatta kör bir fanatizme dönüşmeye başlayabilir. Nitekim İslam dünyasında Hicri 4. asrın ortalarından ya da 5. asırdan itibaren başlayan taklit dönemlerinde mezhep taassubunun çok yaygınlaştığı bir gerçektir. Mezheplere aşırı bağlılık hissi, farklı mezheplere mensup olanların birbirleriyle evlenmemeleri, birbirlerinin arkasına namaz kılmama gibi bazı sosyal ilişkilerin yanında sosyal huzur ve düzeni etkileyecek tarzda şiddet hareketlerine de sebep olmuştur. Parantez içinde Kahraman 2006-586. Bugün dini eğitim düzeyine bağlı olarak gelişen bilinçlenme sebebiyle durum oldukça farklılaşmıştır. Müslümanlar genellikle sessiz ve bir alt dini kimlik olarak benimsedikleri mezhebi aidiyetlerine sorulmadıkça vurgu yapmadıkları gibi farklı olanları dışlamaksızın ister toplumsal hayatta isterse mabetlerde olsun yeri geldiğinde azınlık olanlar çoğunluğa tabi olarak herhangi bir probleme yol açmaksızın barışçıl bir uyumu benimsemiş görünmektedirler. Şia ve Caferi mezhebi. Ali taraftarları anlamına gelen Şia, Hazreti Peygamber'in vefatını müteakiben ashab arasındaki iktidar arayışlarında Hazreti Ali tarafını tutanları niteler. Kelime zamanla siyasi bir hareketin adı olmaktan çıkarak Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisini öne çıkaran, imamlığın Ehl-i Beyt'e ait olduğunu ve onların masumiyetini iddia eden ve bunu bir iman meselesi olarak kabul eden bir zümrenin adı olmuştur. Günümüzdeki Şii fırkalarından biri, müntesiplerinin çoğunun Yemen'de yaşadığı Zeydiye mezhebidir. Mezhebin imamı, Hüseyin'in torunu Zeyd bin Ali Zeynelabidin'dir. parantez içinde 122-740. Şia'nın ikinci fırkası İsmailiye'dir. Bunların bir kısmı batini tevillerle İslam'ın temel ibadetlerini kaldırmışlar, zaman zaman da İslam dünyasında terör hareketlerinin içinde yer almışlardır. Müntesipleri Hindistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'da bulunmaktadır. Şia'nın en büyük kolu ise İmam Cafer-i Sadık'ın (parantez içinde 148-765) görüşlerini esas alan Caferilerdir. Bunlar 12 imam kabul ettiklerinden İsna Aşeriye, imama inanmayı imanın şartları arasında gördükleri için imami adlarıyla da anılırlar. Caferiler fıkıh alanında Hanefilere yakınlığıyla bilinirler. İmamiye İran'ın resmi mezhebidir. Türkiye'de Iğdır bölgesinde yoğundurlar. İkinci, züht ve takva hareketlerinin ortaya çıkışı. İslam'ın ilk yıllarında züht ve takva hareketleri ana dini cemaatten ayrılmadan dini esasları sıkı bir manevi disiplin ve vecd içinde daha içten, yoğun ve daha dindar yaşamayı hedefleyen ve ilk yıllarda çoğu defa düzenli bir grup haline gelememiş bireysel eğilimleri ifade eder. Emevi döneminin zahitleri arasında dünyevi haz ve zevklere dalmış yöneticilerini şiddetle eleştiren muhalif zahitler vardı. Muhalif ve zahitçe tutumun akla getirdiği ilk isim Müslüman mutasavvıfların atası sayılan Hasan Basri'dir. Aynı zamanda derin bir hüzün ve huşu içinde olan Hasan Basri'nin Kur'an'ın buyruklarına göre yaşamaları yönünde sürekli uyardığı kimselerin başında servet ve dünya malı peşinde koşan yöneticiler geliyordu. Parantez içinde Şimal 2001-45. Yaklaşık 1,5-2 asır devam eden İslam züht hareketinin zamanla tasavvufi hareket haline dönüşmesi kaçınılmazdı. Nitekim 2. asrın 2. yarısından itibaren sufi kelimesi ve onunla birlikte tasavvuf duyulmuş olmalıdır. Suf, kaba yün, kumaş, mamül, zahit giysisi. Sufilerin heyecan unsuruna fazla yer veren içrek, din anlayışıyla ilk fıkıhçıların zahire, parantez içinde görünüme, önem veren anlayışlar arasındaki çatışma, ulema karşısında yavaş yavaş bir sufi tabakasının teşekkülüne ve bunların bir zümre halinde teşkilatlanmasına yol açmıştı. Parantez içinde Güngör 1982-68. Böylelikle tarikatlaşmaya uzanan yolun kapısı açılmış, züht ve takva hareketlerinin bireysel karakterinden uzaklaşarak zümreleşme ve teşkilatlanmasıyla tarikatlar oluşmuştur. İlk Sufiler. İlk dönem Sufilerinin parantez içinde söz gelimi Veysel Karani, parantez içinde Ö 657, Hasan Basri, parantez içinde 728, Rabiatül Adeviye, parantez içinde 752, ve Malik bin Dinar, parantez içinde 748 ve benzeri, genel karakteri züht ve takvalarıyla dikkat çekmeleridir. Onlar kendilerine insanların zühtte en önde geleni ve en mutakkisi olan Hazreti Peygamber'i örnek alıyorlar ve dünyevi varlıklarından kurtuldukları ölçüde Allah'a yakın olacaklarını düşünüyorlardı. Züht hayatı Hazreti Peygamber'in belirgin karakteriydi. O, elindeki bütün imkanlara rağmen fakir bir hayat yaşamış, maddi servete kıymet vermemişti. Parantez içinde Güngör 68. Tasavvufun doğuşundan önceki zahitlerin dikkat çeken özelliklerinden birisi, Allah korkusunun tesiriyle çok mahzun olup ağlamaları ve dünyaya hiç değer vermemeleridir. Bu yüzden kendilerine Bekkaun, parantez içinde sürekli ağlayanlar denilmiştir. Giderek artan lüks yaşama karşı bu toplulukların kadın ve erkeklere dünya ile ilgilerini kesiyor, Hazreti Peygamber'in benim bildiğimi bilseydiniz daha az güler, daha çok ağlardınız sözüne bağlanıyorlardı. Artık bu ümmetin rahibi, Medine'nin rahibi ya da Kureyş'in rahibi diye anılan, dünyayı üç talakla ile boşadım diyen kimselerle karşılaşılmaktaydı. İlk zahitler arasında bekarlığı tercih edenler de çoğunluktaydı. Onlar bekarlıktaki huzurun ve ibadetten alınan zevkin evlilikten sağlanamayacağını düşünüyorlardı. Parantez içinde Şimal, Goldziher 1981. Tirmizi, Züht 9, 2313. Üçüncü, tarikatların ortaya çıkışı. Züht ve takva hareketlerinin zümreleşmiş ve teşkilatmış şekilleri olan tarikat gruplarına sadece İslam'da değil, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm, Taoizm ve Cainizm gibi evrensel dinlerin tamamında rastlamak mümkündür. Genellikle tarikat grupları ana dini gövdeden ayrılmaksızın yoğun bir dini hayatı ifade etmektedir. Bununla birlikte tarikat üyeleri dini hayat yoğun yaşama arzularının bir tezahürü olarak çoğu defa kendilerine özgü ibadet, zikir, sema ve ayinleriyle sembolik kıyafet ve aksesuarlarıyla dikkat çekerler. Parantez içinde Günay 278. Tasavvuf hareketinin tohumları İslam'ın ilk yıllarında da mevcut olmakla beraber İslam dünyasında tarikatların ilk örnekleri 8. yüzyılın ilk yarısında görülüyor. Bundan birkaç asır sonra önce tekke, hanka ve dergah türünden sufi mekanları ortaya çıktı ve 12. yüzyıldan itibaren müritlerle şeyhler arasındaki ilişki biçimlerinin belirli ilkelere bağlanmasıyla tarikatlar birer kurum kimliği kazandılar. Bugünün derneklerine benzer şekilde tekke ve dergahlarda teşkilatlanan tarikatların her biri sufi büyüklerinden birinin adını taşır ve ondan itibaren bir silsile ya da zincir halkaları şeklinde devam eden bir geleneği temsil eder. Arapça bir kelime olan sözlükte yol anlamına gelen tarikat, bir dini önderin gözetiminde çeşitli zikir, sema ve ibadetlerle ruhu ve nefsi arındırma, kalbi terbiye etme, içsel gelişim sağlama amacıyla manevi bir yola girmeyi ve böylelikle kurtuluşa ermeyi ifade eder. Süf kelimesiyle aynı kökten gelen tasavvuf, İslam medeniyetinde ahlaki bir çizgiyi, gönül terbiyesini, felsefi bir derinliği, bedi bir güzelliği temsil ederken tarikatlar bu yaşama tarzının mektepleridir. Parantez içinde Kara 2138. Tasavvuf her şeyden önce bir ruh ve nefis terbiyesi işidir ve eğitilmeye muhtaç olan insanın ilk işi kendisine yol gösterecek bir mürşid-i kamil bulmaktır. Yol rehberinin genel adı şeyh'tir. Tarikata giren kimse kendisini şeyhe teslim etmek, ondan ne gelirse kabul etmek zorundadır. Mürit veya salik adı verilen çırağın ne zaman eğitiminin tamam olduğuna yine şeyh karar verir. Parantez içinde Güngör 98-108. Tasavvufta farklılaşma. 9. yüzyıldan itibaren züht hareketi ilk olarak Haris Muhasibi, parantez içinde 781-837 ile farklı bir döneme girmiştir. Muhasibiye kadar sufiler daha ziyade Allah korkusu ve kısmen Allah sevgisinden bahsediyorlardı. Fakat ilk defa o, korkudan daha çok Allah tarafından bir lütuf olarak verilmiş aşktan bahsetti. 12. yüzyılın başlarında hem bir müderris hem de bir mutasavvıf olarak Gazali'nin, parantez içinde 1058-1111, tasavvuf ve medrese, parantez içinde ulema arasında bir köprü oluşturduğu söylenebilir. O, sünnilik ve tasavvuf veya şeriat ile tariketi uzlaştırmak yerine bu ikisinin bir olduğunu göstermeye çalıştı. Gazali'den sonra artık ulema ve sufi diye ayrı zümrelerin yanı sıra alim, sufiler veya sufi alimler ortaya çıkmıştır. Parantez içinde Güngör 70-80. Tasavvuf, Gazali'den yaklaşık 50 yıl sonra Endülüs'te dünyaya gelen Muhyiddin bin Arabi, parantez içinde 1165-1240 ile felsefi veya yarı felsefi bir hal alır. Onunla birlikte alemde tek bir varlık vardır. O da vacibül vücut, parantez içinde varlığı kesin olmayan Allah'tır. Diğer varlıklar bu varlığın değişik tecellileridir. Var zannedilen şeyler aslında vehim ve hayalden ibarettir anlayışı kısa sürede tasavvufa etki etmiştir. Modern Türkiye'de tarikatların varoluş nedenlerini anlayabilmek için öncelikle konuyla ilgili teorilere göz atmak faydalı olacaktır. 4. Türkiye'de tarikat ve dini cemaatler. Fikir çatışması mı yoksa hakikat tekelciliği mi? Peygamber ya da ilk kurucu tarafından başlatılan ana dini akımı, sonraki dönemlerde daha doğru bir şekilde anlamak ve uygulamak amacıyla birçok sosyal faktöre de bağlı olarak ortaya çıkan mezhep, tarikat ve dini gruplar doğal bir tarzda ve kendiliğinden gelişirler. İslam dini açısından bakıldığında hadis olarak aktarılan ümmetimin ihtilafı rahmettir ibaresi bu doğallığı gösterir. Hakikate ve doğru anlamaya kavgayla değil ama fikirlerin karşı karşıya gelmesiyle, parantez içinde müsademeyi efkar ulaşılabilir. Ancak tüm yeni oluşumlar bu durumun ötesine geçmeye ve doğal sınırları aşarak ana gövdeden ayrı oluşumlar haline gelmeye başladıklarında önemli sorunlar belirir. Sosyolojik açıdan bir cemaat, parantez içinde community, Gemeinschaft, yardımlaşma, dayanışma ve bireyi kuşatıcı, koruyucu gibi çeşitli sosyal işlevlere sahiptir. Bu tür işlevinin dışında bir cemaat ideolojik karaktere bürünerek hakikat tekelciliği yapmaya başladığında meşruiyet sorunu yaşar. Meşruiyeti sorgulanan bir yapının ise toplumda tereddütle karşılanacağı açıktır. Temel İslami kaynaklar dini grupların hakikat tekelciliği yapmasını açıkça eleştirmektedir. Kur'an-ı Kerim başlangıçta tek bir ümmet iken insanların zamanla bu birliği bozup parça parça olduklarını, her hizbin kendi benimsediği dar ve katı öğreti kalıpları içinde sevinip övündüğünü belirtir. Mü'minun 23-53-54. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in ruhbanları ve ataları eleştirirken de bu tekelciliğe karşı çıktığı görülür. Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da Rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasına kulluk etmemeleri emredilmişti. Tevbe 9:31-35, atalar eleştirisi için Maide 5:104, Araf 7:28, Şuara 28:70-74. Türkiye'de faaliyet gösteren dini gruplar yapı ve içerik farklılıklarından dolayı basitçe tarikatlar ve dini cemaatler şeklinde iki kategoride ele alınabilir. Bununla birlikte tarikatlar da çoğunlukla cemaat kategorisi içinde değerlendirilebilir. Bir grubun cemaat olarak nitelendirilebilmesi için onun her şeyden önce kuvvetli bir ortak davranış ve düşünce biçimine sahip örgütlü insanlardan oluşması gerekir. Bu anlamda cemaat daha genel bir kavramdır. Bazı dini gruplar tarikat formatında olmadıklarından dolayı biz onları tarikat ve dini cemaat halinde iki kategoride ele alıyoruz. Türkiye'de halen varlığını sürdüren belli başlı tarikatların büyük çoğunluğunu Nakşiler oluşturmakta. Onları Kadiriler, Cerrahiler ve Rifailer izlemektedir. Tarikat formundan büyük ölçüde farklılaşmış ve daha çok cemaat formuna bürünmüş olan Süleymancılar ve Işıkçıları da burada zikretmek gerekir. Risale-i Nur grupları ise bir tarikat değil, dini bir cemaat görünümündedir. Cumhuriyetin kuruluşundan 2 yıl sonra yasaklandığı halde tarikatlar de facto olarak varlıklarını sürdürdüler. Bununla birlikte hem değişim rüzgarlarından etkilendiler hem de bazen şehirlerde yeni formlar halinde ortaya çıktılar. Tarikat ve dini cemaatlerin varlıklarını sürdürmesinde iki etken öne çıkmaktadır. Köyden kente göç ve İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda çeşitli nedenlerle artış gösteren hızlı sanayileşme ile birlikte kentsel, parantez içinde Gemeinschaft niteliklerini ön plana çıkması. Sağlık koşullarının iyileşmesinin de etkisiyle artan kırsal nüfus için köyler artık hem fiziksel hem de ekonomik bakımdan yetersiz gelmeye başlamıştı. Köylerinde hiç okul yüzü görmemiş ya da 3 yıllık temel ilk öğretimden mezun olan gençler en azından 3-4 yıl süren zorunlu askerlik hizmetleri süresince yeni bir dünya ile karşılaştılar. Asker ocağı onlar için hem bir eğitim yuvası hem de farklı bölgelerden gelen ve içlerinde kısmen şehirli de olan kimselerle buluştukları bir mekan olmuştu. Bu gençler köylerine döndüklerinde orada fazla kalmadılar. Baba ocağını tutturacak bir ağabeyleri olduğunda iş edinme imkanlarının bulunduğu yakın mesafelerdeki şehirlere eşlerini ve çocuklarını kısa süreliğine de olsa çoğu defa arkalarında bırakarak göç etmekte sakınca görmediler. Bunun sonucu olarak 1950'lerden itibaren kırsaldan kentlere yoğun göç dalgaları yaşandı ve böylelikle şehirlerin çevrelerinde gecekondu bölgeleri oluştu. Genç köylüler daha iyi koşullarda yaşama, istihdam ve eğitim gibi kentsel olgulardan yararlanmak istiyorlardı. Göçmenler buralarda yerine göre dinin merkezi bir yer işgal ettiği kendi özgün yerleşimlerini yeniden oluşturdular. Çoğunlukla yerel destekle camilerin inşa edildiği bu çevrelerde günlük hayatın dinselliği şehir merkezinden çok daha belirgindi. Parantez içinde Mardin 1991-222. Keza Osmanlı bakiyesi şehir merkezleri de bütünüyle seküler değildi. Osmanlı döneminde medreselerde eğitimlerini tamamlamış ulema ve meşayihten olanlar ile onların etki çevresinde kalan halk kesimleri din ve tasavvuf ile bağlantısını sürdürüyordu. Bu iki dini görünüm, radyoda klasik Türk müziğinin dışında Türk sanat musikisine bile izin vermeyen, resmi söylem ile bireyi köklerinden ve değerlerinden kopartıp yabancılaştıran, modern sembol ve aygıtlar, dini akımları besleyici faktörler oldular. Söz gelimi göçler ve hızlı sosyoekonomik değişimler bireylerde sosyal güvensizlik ve değerler düzeyinde de genelleşmeye ve dolayısıyla anomiye yol açtı. Geleneksel değerlerinin erozyona uğradığı ve dolayısıyla toplumsal kimliklerini tahrip edildiği hissine kapılan ve bu yeni duruma uyum sağlamakta bocalayan kimseler için tarikat ve dini cemaatler hem kimlikleri koruma aracı hem de iç huzuru sağlama, umut ve güven ortamları olarak görülmüştü. Ayrıca bu hareketler dini güdüleri tatmin etmelerinin yanı sıra yerine göre bir protesto ögesi ve ekonomik bireysel gelişmenin meşrulaştırıcısı olarak da önemli işlevler üstlenmiş, üyelerinin eğitim, ticaret, siyaset ve sanayi yoluyla statülerini geliştirmeye çalışıp onları birçok yönden desteklemişlerdir. Bugün kimi dini örgüt ve cemaatlerin başarılı ve yaygın bir hareket olmasının temelinde bu ihtiyaçlara örgütsel bir biçimde yeterince karşılık verebilme yeteneklerinin yattığı söylenebilir. Parantez içinde Atacan 1990-13. Ayrım sonu. Sayfa 170.